Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.
Araştırdık, dinledik ve gereği düşünüyoruz. Sadece gerçeklerin paylaşılmasına.
Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş.
Kısa Dalga'ya hoş geldiniz. Ben Ersan Atar. Başlangıçtan da anlayacağınız üzere konumuz tartışmaların odağındaki SADAT. Podcast'in başlığını SADAT ve ötesi olarak özellikle belirledik. Bugüne kadar SADAT kısmı konuşuldu ama ötesi kısmında hala konuşulmayan yönler var. Bugün işin daha çok o yönlerini konuşmaya çalışacağız. Konuklarımız, SADAT'ın çekirdeği Aster'inde katkılarıyla FETÖ'den hüküm giyen savcının açtığı 28 Şubat davasının sanıklarından emekli albay Alican Türk ve Ergenekon davalarından da yakından tanıdığımız avukat Hüseyin Ersöz. Alican Türk yeni bir iddia ortaya atıyor. 15 Temmuz sonrasında Eskişehir yakınlarındaki bir köyde SADAT kamp kuruldu. Köylüler itiraz edince çekildiler. SADAT'ın verdiği gayri nizami harp, tedhiş eğitimleri gerçekte ne anlama geliyor? 1990'ların beyaz torosları, kireç kuyuları, JITEM timleri, Şemdinli'nin iyi çocukları o zamanın gayri nizami harp uygulamaları mıydı? Toplumdaki 2015 Haziran-Kasım seçimleri arasındaki kaos ortamı korkusu neden? SADAT neden yeni kaos ortamının fail adayı olarak görülüyor? Yoksa biz SADAT'ı konuşurken bir başka yapı mı gizleniyor? SADAT ve ötesini konuşmaya hazırsanız başlayalım.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Bir gazeteci için uzun süredir kamuoyunda tartışılmakta olan bir konuyu konuşmak hem kolaydır hem zordur. Kolaydır çünkü elinizde birçok veri vardır. Zordur çünkü okurunuz, dinleyiciniz sizden yeni şeyler duymak, okumak isteyecektir. Önce gelin var olan bilgileri çok uzatmadan şöyle bir tekrar edelim. Hem hafızalarımızı tazelemiş oluruz hem de SADAT'ın ötesini konuşurken kullanacağımız kavramları da yerli yerine oturtmuş oluruz. Birincisi, Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, yani SADAT ne? Bu sorunun 3 cevabı var. Önce kendi resmi tanımlarıyla verdikleri cevabı aktaralım. Uluslararası alanda savunma danışmanlığı yapan, güvenlik güçlerinin organizasyonu, eğitimi, onların ihtiyaç duyduğu silahların tedariki ve üretimini sağlayan bir güvenlik danışma şirketi. Ticaret sicil gazetelerinde kendilerini özetle böyle tanımlıyorlar. Faaliyet alanımız bunlar diyorlar. SADAT ne? Sorunun ikinci cevabı kendi gayri resmi kayıtlarında. Bir kurum veya kuruluş için internet sitesindeki biraz da kendini pazarlamak için yapılan tanımsa gayri resmi tanımdır. Buna göre SADAT, biz askeri iç güvenlik alanlarında nizami harp teknikleri veriyoruz diyor. Bir de başka bir şey söylüyorlar. Gayri nizami harp eğitimi ve keskin nişancılık eğitimi veririz diyorlar. Ve özetle ekliyorlar. Bizden gayri nizami harp eğitimi alan korsiyerler, sabotaj, baskın, pusu, tahrip, suikast, kurtarma ve kaçırma, tetiş yani terör imkan ve kabiliyetine ulaşabilirler. Broşürlerinde, internet sitelerinde, tanıtım kitapçıklarında böyle tanımlıyorlar kendilerini. Biraz sonra SADAT'ın ötesini konuşurken bunları uzunca konuşacağız. Durun önce şu tanımlama faslını bitirelim. SADAT ne? Sorunun üçüncü cevabı SADAT'a ait değil. Onun nasıl algılandığına, onun dışarıdan bakanların ne gördüklerine göre yapılmış bir tanım. Bu tanıma bakılırsa SADAT, terörist yetiştiren paramiliter kurum. Hatta kimine göre de AKP'nin paralel ordusu. Bu tanım muhalefetin, daha çok da ana muhalefetin gördüklerine dayanıyor. Gelin bu tanımı şirketin Beylikdüzü'ndeki kapısına dayanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dinleyelim.
Şunu herkesin bilmesini isterim. Bu Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara, kişilere teslim edilmeyecektir. Seçim güvenliği önemlidir. Şu anda önünde bulunduğumuz Sadat bir paramiliter kuruluştur. Ve düne kadar Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi de var. Dikkatini çekmek isterim kamuoyunun. Gayri nizami harp eğitimi var. Yani sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tetiş. Tetişin bugünkü diliyle Arapça terör, tetiş olarak tanımlanıyor. Türkçesi de terör. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş. Dolayısıyla eğer bugün Türkiye'de milyonlarca insan varsa ve bunlar Suriye'den gelmişlerse, bunların buraya gelişlerinde en büyük rolü oynayan da Sadat'tır.
Böylelikle tanımlama faslını bitirdikten sonra bu kuruluş nasıl kuruldu ona bakalım. Artık köy kahvesinde domino oynayan vatandaş da biliyor ki Sadat'ın kuruluşunun temelinde daha o zaman ticari yönleri olmayan iki yapı bulunuyor. Adaleti Savunanlar Derneği yani ASDER ve Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi yani ASSAM. 28 Şubat döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 700'e yakın askeri personel irticai faaliyetleri nedeniyle atılınca bunlardan bir kısmı ASDER çatısı altında örgütlendi. ASDER 7 Nisan 2000'de kuruldu. Şimdi kendilerini FETÖ ile mücadelenin de bir parçası olarak gösteren bu yapının kuruluşu biraz ilginçti. Kurucu Genel Başkanı emekli tabip albay Ahmet Alper'di. İlginçlik bu isim üzerindeki iddialardaydı. 28 Şubat soruşturmalarının ilk dalgasında gözaltına alınıp birazdan detaylarını işleyeceğimiz bu davada yargılanan emekli albay Ali Can Türk'ün iddiasına göre Ahmet Alper, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden o dönemde Fethullah Gülen cemaatiyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle ayrılmak zorunda kalmış bir isimdi. İddia sahibini dinleyelim. 28 Şubat süreci ve davası üzerine birçok kitapla yazan emekli albay Ali Can Türk, ASDER'in kuruluşunu şöyle anlatıyor.
Bunlar kendilerini Adaleti Savunanlar Derneği üyeleri olarak tanımlayan ve bu dernek de 2000 yılında kuruluş başvurusunu Nisan'da yapmışlar ama Haziran 2000'de kurulan bir dernek. Şimdi kurucu üyenin 7 kişi, bunların tamamı Yüksek Askeri Şura ile Silahlı Kuvvetler'den ihraç edilen kişiler ve kurucu genel başkanı bir Tabip Albay, Profesör Tabip Albay, bu kişi de 1997 yani 28 Şubat sürecinde, o dönem FETÖ diye geçmiyor, Fethullah Gülen Nur Cemaati üyeliği nedeniyle Silahlı Kuvvetler'den ihraç edilen kişiler. Aslında bakıldığında bunların arasında Fethullah Gülen Nur Cemaati üyeleri ile birlikte bu irticai nedenlerle atıldıklarını söyleyen kişilerin tamamının tarikat cemaat bağlantıları, işte kimisi Nakşibendi, kimisi Menzilci, Fethullahçı, şu bu falan diye. Peki biz bunları nereden biliyoruz? Davanın savcısı Yüksek Askeri Şura'dan o süreçte atılan adamların, personelin Yüksek Askeri Şura kararlarını, sevk dosyalarını istemiş. Ve orada da çok ilginç, iyi ki böyle bir şey yapmış. Görüyoruz ki herkes için tek tek bilgiler derlenmiş. Bu bilgilerin bilgilerde de işte Fethullah Gülen Nur Cemaati örgütün toplantılarına katılmak ya da bilmem hangi tarikatın toplantılarına katılmak, işte bilmem Zaman Gazetesi'ni takip etmek falan gibi bir takım ifadeler yer aldığını görüyoruz. Dolayısıyla bunlar aslında dediğim gibi biz inancımız sebebiyle atıldık falan diyorlar ama inançları nedeniyle değil. Silahlı kuvvetlerin mevcut yasa, yönetmelik, yönergeye bunlarda tamamen yasaklanmış olan o süreçte, o dönemde tarikat cemaat bağlantıları nedeniyle atıldıklarını görüyoruz.
ASDER 2000 yılında kurulmasına rağmen 10 yıllık süreci daha çok örgütlenme dönemi olarak geçirdiğini değerlendirmek mümkün. Belki de daha o dönemlerde Avrupa Birliği rüzgarıyla yürüyen AKP'nin iktidarında İslam Birliği'nden söz etmenin hiç sırası değildi. Hem belki de Asteri Kur'anları tasfiye eden askerlerin daha sonra açılacak olan Ergenekon davalarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden uzaklaştırılması gerekiyordu. Yol temizliği yapılmalıydı. Ta ki 2011 yılına gelindiğinde artık dernekten öteye geçilmesi gerekiyordu ve üretilen stratejileri daha resmi yollarla paylaşmak gerekirdi. Assam kuruldu. Artık bir dernekten ziyade bir strateji merkeziydi. Aster, Assam, Sadat, bunların ilk belirgin işlerinden biri şüphesiz ki 28 Şubat davasının açılmasıydı. Ne de olsa Ergenekon davalarını yol temizliğini yapmakta olan yargıdaki tanıdık isimler yürütüyordu. Hem 28 Şubat soruşturmasının hedef aldığı isimlerle Aster üyelerinin doğrudan husumeti vardı. Bu davanın soruşturmasında savcıya destek olunursa kimse siz ne yapıyorsunuz diye soramazdı. Soran olursa da hakkımızı arıyoruz denilmesi kolaydı. Ama ne var ki 28 Şubat davasını açan Mustafa Bilgili daha sonra FETÖ üyeliğinden 17 yıl hapse mahkum olacaktı. Yani İstanbul'da Zekeriya Özler, Ankara'da Mustafa Bilgililer vardı. O dava sürecinde Aster üyeleri neler yaptı? Bunu yine davanın sanığı emekli albay Alican Türk'ten dinleyelim.
Şunu söyleyeyim, ben 28 Şubat davasının sanıklarından biri olarak ta başından bugüne kadar, yani 2012'den günümüze bunu takip ediyorum. Şimdi dava sürecinde şunu gördük. Bu davaya özellikle askeri kesimden ben şikayetçiyim diye gelen kişilerin şu iddiaları vardı. Biz 28 Şubat postmodern darbesi döneminde inancımız nedeniyle suçlu ilan edilip görevimizden ihraç edildik. Yüksek Askeri Şura kararıyla ya da diğer sebeplerle. Bu çerçevede bir takım dilekçeler, hazırlanan şablon dilekçeler var. Ve deniyor ki o dilekçelerde efendim biz 28 Şubat davası, Cumhuriyet Savcılığı böyle bir 28 Şubat darbesi ile ilgili soruşturma yürütüyor. Biz de müdahil olmak istiyoruz. Bu standart dilekçeler aslında 128 tanesi aşağı yukarı bu şablon dilekçe ile geliyor. Biz Batı Çalışma Grubu'na katılmadığımız, başka bir vazife kabul etmediğimiz, bu örgütün faaliyetlerine engel olacağımız değerlendirilerek silahlı kuvvetlerden ihraç edildik. Batı Çalışma Grubu orduya darbe yaparak yönetimi ele geçiren bir gruptur. Sonra da Milli Güvenlik Kurulu, YAŞ, Yüksek Askeri Şura yani Türkiye Büyük Millet Meclisi, yargı, hükümet, mahalli idareler, eğitim kurumları ve üniversiteler, bunlar hepsi topyekun Batı Çalışma Grubu'nun kontrolüne alınmıştır. Dolayısıyla biz şikayetçiyiz diye başvuruyorlar. Dava sürecinde de bu kişilerin baktığımızda hem İstanbul ve çevre illerden otobüslerle mahkemeye insan taşıdıkları, mahkeme önünde basın açıklamaları yaptıkları, mahkemede kalabalık gözükerek heyeti baskı altına alma çabalarını, bunları gördük.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
2012'ye gelindiğinde artık yol temizliği büyük ölçüde yapılmıştı. Üretilen ve üretilecek stratejilerin sahada uygulanması zamanı gelmişti. Sadat'ı şu isim kurdu, bu isim kurdu, hisse yapısı şuydu, buydu, bunları tekrarlamanın anlamı yok. Hatta Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki resmi faaliyet alanlarıyla da sizlerin vaktini almaya gerek yok. Ne de olsa bunları şimdiye kadar hepimiz okuduk, yazdık. Örneğin şirketin kuruluşu 28 Şubat 2012'de gerçekleşiyor. Bu kuruluş tarihine işaret etmek elbette Sadat'ın rengini anlatmak için bir veri ama zaten başından beri saklamadılar ki. Biz 28 Şubat'a karşıyız dediler. Elbette kuruluş tarihi olarak böyle bir tarih seçeceklerdi. Şirketin resmi kuruluşunun gerçekleştiği Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki resmi amaçlarda da boğulmaya gerek yok. Asıl üzerinde durulması gereken şirketin kendisine anlattığı broşür ve kitapçıklardı. Ne diyordu bu broşür ve kitapçıklarda? Biz kurs veriyoruz deniyordu. Ne kursu? Gayri nizami harp eğitimi, keskin nişancılık, sabotaj, baskın, pusu, tahrip, suikast, kurtarma ve kaçırma, tetkiş yani terör kursu. Şimdi Sadat diyor ki biz bu eğitimi ordulara veriyoruz. İşte sorun tam da burada başlıyor. Şimdi size bu tanımda yer alan kavramların Türkiye'deki karşılıklarından sadece birkaç örnek vereceğiz. Askere de verilse o eğitimlerle neler yapılıyor onlara ilişkin birkaç örnek sıralayacağız. Önce şunun altını çizelim. Bu sıralayacağımız örnekler için Sadat yaptı demiyoruz. Zaten böyle bir iddia kronolojik olarak da örtüşmez. Peki biz ne diyoruz? Bizim söylediğimiz şu. Sadat'ın öğretmeyi garantilediği kavramlar Türkiye'de öyle yazılı satırlarda durduğu gibi masum durmadı. Örneklere geçelim. Sadat'ın verdiği gayri nizami harp öyle filmlerde görüldüğü gibi askerin başına bandana bağlayıp yüzüne iki parmak kömür karası çalarak ormanda kasatura ile ilerlemelerindeki görüntüsü kadar sportif değildir ne yazık ki. Türkiye'deki gayri nizami harp uygulamalarına bakıldığında özel harp dairesini görürüz. Kireç kuyularına insan atan JITEM'i görürüz. Gayri nizami harbi 1990'larda Beyaz Toroslar'da görürüz. Hatta o yöntemi Çorum katliamlarında, Sivas katliamlarında ararız. Tekrar söylüyoruz. Bu saydıklarımız Sadat yaptı demiyoruz. Sadat'ın askerlere verdiğini söylediği tetkiş yani terör kabiliyetinin daha önce sahada neler yaptıklarını anlatıyoruz. Somut örneği Şemdinli patlaması değil midir? Tırnak içinde iyi çocuklar kendilerine görev biçmişler ve Umut Kitabevi'ni patlatmışlardı. Ne operasyon emri ne böyle bir karar vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde silah kalmamış gibi Alman yapımı bombalar özel otomobillerin bagajından çıktı. O zaman daha ne Sadat vardı ne asker. Türkiye 1990'larda üst üste siyasi cinayetler gördü. Muammer Aksoy, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı ve diğerleri. İşte Sadat'ın ben öğretiyorum dediği suikastin geçmişte sahada yansımaları bunlardı. Acaba biz mi yanlış biliyoruz gayri nizami harbi? Emekli albay Alican Türk'e sordu. Bu eğitimi herkes böyle öyle ben veririm diyebilir miydi? Hele şirketinizin kuruluşu Sadat'ta olduğu gibi valilikten aldığınız basit bir özel güvenlik sertifikasına dayanıyorsa. Alican Türk'ü dinleyelim.
Şimdi Sadat'ın verdiği eğitimlere baktığımız zaman yine tüyler ürperten ki bakın bir asker olarak bir parça bunları biliyorum. Gayri nizami harp. Gayri nizami harp sadece özel kuvvetler komutanlığının bünyesinde görev alanında olan bir savaş yöntemidir, tekniğidir. Başka diğer hiçbir birlik bu görevi icra edemez. Sadat bunu nasıl ediyor? Bakın bu özel bir gayri nizami harp öyle bir cümleyle geçilecek bir şey değildir. Tekrar söylüyorum. Sadece özel kuvvetler komutanlığının görev alanında olan bir eğitimdir, savaştır, savaş yöntemidir, bir savunma biçimidir. Ama Sadat bunu verdiğini ifade ediyor. Bu kapsamda pusu, baskın, yol kapaması, tahrip, işte bomba imali, araç bina tahribi, tuzaklamalar, sabotajcılar, keskin nişancı eğitimleri. Ya bunlar neye dayanarak, hangi yetki ile Sadat bunları ifade ediyor?
Peki bunu söylemek, ben gayri nizami harp eğitimi veriyorum, ben suikast eğitimi veriyorum, terör eğitimi veriyorum demek suç mudur? Bu sorunun cevabını da 28 Şubat ve Ergenekon balyoz davalarından yakından tanıdığımız avukat Hüseyin Ersöz'den alalım. Ve sonra şu Asrika ve İslam Ülkeleri Konfederasyonu Anayasası meselesine geçelim. Evet, ben sabotaj, suikast hatta terör eğitimi veriyorum demek suç mudur? Avukat Ersöz'ü dinliyoruz.
Burada aslında söz konusu fiilin yani sabotaj düzenleme yetisinin kazandırılması için yapılacak olan çalışmanın neye hizmet ettiğini tabii ki bu noktada ortaya konulması lazım. Eğer buradaki amaç ülke sınırları içerisinde bir terör faaliyetini desteklemekse ya da yurt dışındaki yurt dışında faaliyet gösteren başka terör örgütlerini bu noktada desteklemekse bunun bir suç oluşturduğu kesinlikle açık. Ancak buradaki eğer verilen ve onları, bu kişilerin yani Sadat'ın eğitim olarak nitelendirdiği fiiller eğer başka bir ülkenin silahlı kuvvetlerinin eğitilmesi amacıyla eğer yapılıyorsa ve o ülkenin sınırları içerisinde bu bir suç olarak düzenlenmemişse böyle bir durumda bunu suç olarak nitelendirmek de mümkün olmayacaktır. Yani buradaki temel ayrımın temel itibariyle dünya üzerinde bir terör örgütü olarak tanımlanmış olan bir yapıya hizmet edip etmediğinin göz önünde bulundurulması gerekir. Ben Sadat yetkilileri tarafından bu konuyla ilgili yapılmış olan benzer açıklamalara şahit oldum. Özellikle televizyondan. Ve onlar bu faaliyetlerin Türkiye içerisinde yapılmadığını, hatta bunu bir kurs olarak nitelendirip yabancı devletlere de söz konusu kursun uygulanmadığı noktasında bir takım açıklamalarda bulmuşlardı. Eğer bu açıklamalar gerçeği yansıtıyorsa böyle bir durumda teknik hukuk yönüyle herhangi bir şekilde suçun oluştuğundan bahsedebilmek mümkün olmaz. Ama eğer böyle bir eğitim faaliyeti varsa bu eğitim faaliyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin işte rejimini değiştirmeye yönelik Türkiye Cumhuriyeti içerisinde bir karışıklık yaratmaya yönelik eğer bir faaliyetse ve bunun eğitimi de Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde eğer ya da dünyada terör örgütü olarak kabul edilmiş olan yapılara eğer verilmişse böyle bir durumda kesinlikle terör örgütü faaliyeti olarak nitelendirebileceğimiz bir faaliyetin gerçekleştiğini de söyleyebiliriz.
Tam da bu aşamada Sadat'ın başından beri inkar ettiği Pentagon raporundaki iddiaları aktarıp bu faslı kapatalım. Pentagon, ABD hükümeti için hazırladığı raporunda Libya'ya gönderilen 5000 Suriyeli paralı askere dikkat çekiyordu. Bunların arasında Sadat'ın eğittiği terörle bağlantılı militanlar da bulunuyordu. Raporda bu paralı askerlerin Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti için savaştıkları iddiası yer alıyordu. Sadat, gayri nizami harp eğitimi verdiğini ilan ediyordu. Assam da yeni bir anayasal düzen önerisi ilanında bulunuyordu. Bunu 2019'da İstanbul'da düzenlenen İslam Birliği Kongresi'nde yaptı. İslam Ülkeleri Konfederasyonu Anayasası adını verdiği anayasa taslağında devletin adını Asrika yani Asya ve Afrika'nın birleşimi olarak okuyun bu şekilde belirledi. Asrika İslam Devletler Birliği'nin başkenti İstanbul'dur. Resmi dili Arapçadır dedi. Uzun uzun da bu devletin amaçlarını anlattı. Avukat Hüseyin Ersöz'e yekten sorduk. Örneğin sizin bağlı olduğunuz baro veya Türkiye Barolar Birliği böyle bir anayasa tasarısı hazırlasa bunu ilan etse ne olur? Avukat Ersöz, emekli amirallerin Montreux bildirisini hatırlatarak şunları söylüyor.
Tabii belirli bir kişinin ya da belirli bir grubun Türk Ceza Kanunu'nda suç olarak düzenlenmiş olan bir konuda herhangi bir fiilinin ya da eyleminin korunması söz konusu olamaz. Fakat burada Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmiş olan, mutlak surette düzenlenmiş olan bir suç fiilinin oluşması gerekir. Bir başka ifadeyle ifade hürriyetinin koruması altında olmayacak olan bir eylemden ve fiilden bahsediyoruz. Burada bir örnek vermek belki daha aydınlatıcı olabilir. Hatırlayacaksınız, emekli amiraller tarafından geçtiğimiz sene yapılan bir basın açıklaması vardı. Montreux konusuyla ilgili olarak. Ve sadece bu basın açıklamasını yaptıkları için ki ifade hürriyetinin koruması altında olduğuna hiçbir şüphe yok. Bundan dolayı haklarında suç için anlaşma suçundan, yani hükümete karşı suçu işlemek amacıyla suç için anlaşmak suçundan dolayı haklarında dava açıldı ve hala yargılamaları devam ediyor. Bu çerçevede olaya yaklaştığınız zaman aslında farklı kişiler için farklı şekillerde uygulanan suç tiplerinden ve kanun uygulamalarından ne yazık ki bahsediyoruz. Bunun da tabii ki kabul edilebilir bir yanı yok. Yani hukuk güvenliği ilkesi ve kanunlar önünde eşitlik prensibi çerçevesinde kabul edilebilir bir yanının olmadığını ifade etmek lazım. Öyle ki Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim şeklini, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin öyle zannediyorum ki birden fazla dilden şey yapıyordu, bahsediyordu bu taslakta. Bunları değiştirme amacı güden hiçbir fikrin ve düşüncenin kanun önünde korunması söz konusu olamaz. En azından sadece bu mantıkla dahi bir eyleme geçilmemiş olsa dahi suç için anlaşma suçunun unsurlarının oluştuğunu söylemek mümkün olabilecektir.
Sadat'ın verdiğini ilan ettiği gayri nizami harp eğitiminden Meral Akşener'in dillendirdiği, soruşturulduğunda da takipsizlikle sonuçlanan Tokat ve Konya kampı iddialarından, Pentagon raporlarından biraz haberdardık. Şimdi bugüne kadar duymadığımız bir iddiayı podcast'in başında sözüne ettiğimiz iddiayı aktaralım. İddianın sahibi bugünkü konuğumuz Alican Türk. Türk'ün iddiasına göre 15 Temmuz'dan sonra Eskişehir yakınlarındaki bir köyde tam da Sadat'ın verdiği eğitimlere benzer bir eğitim kampı kuruldu ve köylüler şikayetçi olunca o kamplar sessiz sedasız oradan kaldırıldı. Sadat yöneticisi Melih Tanrıverdi, Türkiye'de hiç kampımız olmadı diyordu ama Alican Türk, Eskişehir'deki bu kampın Sadat'a ait olduğunu, en azından okların Sadat'ı gösterdiğini ileri sürüyor ve bu sonuca nereden vardığını da şöyle anlatıyor.
Geçtiğimiz yıllarda Sayın Akşener'in dile getirdiği bazı şeyler var. Bu kamplar tekrar var mı diye. Örneğin benim yaşadığım işte Eskişehir civarında burada bir köyde, bir köy yakınlarında bir kampta yine 15 Temmuz'dan sonra Sadat'ın oralara insanlar getirip eğittiklerine ilişkin köylülerin başvurusu var. Ve o başvurudan sonra o kampı boşaltıyorlar, terk ediyorlar. Bu kamuoyuna yansıyan bir şey değildi. Bir civar köyde 15 Temmuz'dan sonra kişilerin oraya araçlarla gelip gece akşamları falan silahlı eğitimler yapıldığına ilişkin iddiaları ortaya çıkmıştı ve buna bu konuda da yetkili makamlara başvurularda bulunduklarını duydum, öğrendim. O iddialardan sonra, daha doğrusu o başvurulardan sonra da o ilgili kişilerin o bölgeyi terk ettiklerine ilişkin haberler aldım.
Emekli albay Alican Türk'ün iddiasının öneminin farkındayız. Türkiye'yi yeniden soruyoruz. Duyumunuz ve öğrendikleriniz eğitim alanların veya eğitim verenlerin Sadat'a bağlı olduklarına yönelik miydi diye soruyoruz. Türk, sanırız ki Akşener'in iddialarından sonra başlatılan soruşturmanın takipsizlik kararı ile sonuçlandığını da göz önünde bulundurarak şunları söylüyor.
Şöyle 15 Temmuz'dan sonra bir takım silahlı grupların diyelim işte kamp yapmaya, yani o 12 Eylül öncesinde o ülkücülerin ya da işte akıncıların ya da ne bileyim ona benzer silahlı grupların, biliyorsunuz belki, ülkenin değişik yerlerinde kampları ortaya çıkarılmıştı 12 Eylül'den sonra. İşte buna benzer kamp çalışmaları. İşte Sayın Akşener de yanlış hatırlamıyorsam Tokat ve Konya bölgesi için benzer şeyler söylemişti. Böyle kamplar olduğu bilgisi kulağımıza geliyor, bu ne kadar doğru diye. Bunların Sadatçı oldukları yönünde de dediğim gibi ifadeler, ya da şöyle söyleyeyim, yani Sadatçı doğrudan ben bunu söyleyemem ama bu türden silahlı grupların eğitimlere alındığı. Ha, kimler alıyordu bunları eğitime? İşte bunlar, işte hani Sadat'ın verdiği hizmetler dikkate alınınca bütün oklar o tarafı gösteriyor bu kez.
Böylesine bir iddiayı Sadat'a sormamak olmazdı. Sadat'ı aradık ve kuruluşun yönetim kurulu başkanı Melih Tanrıverdi'ye Eskişehir'deki kamp iddiasını ve kamuoyunda bir süredir konuşulan iddiaları sormak istediğimize ilişkin not bıraktık. Biz podcast'ı hazırladığımız saatlere kadar bir dönüş olmadı. Sadat tartışmaları sırasında hep şu iddia ortaya atıldı. Sadat Türk Silahlı Kuvvetleri'ni şekillendirdi. Bunu bir bakıma kuruluşun temsilcilerinin açıklamaları da teyit etti. Ama şekillendirmek soyut bir kavramdı. Bu nasıl olmuştu? Harp okulları yeniden yapılandırıldı örneğin. Bu okullara kabul edilecek öğrencileri belirleyecek mülakat komisyonlarında ASSAM üyeleri yer aldı. Bütün bu iddialar da konuşuldu. Konuşulan iddialardan belki de en önemlisi, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının Sadat'ın görüşleri doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmasıydı. Bu sadece ASSAM veya Sadat'ın çabalarının değil, 15 Temmuz'un da en önemli sonuçlarından biriydi. Bu değişiklik çok daha yapısal bir adımdı. İşte tam burada konuşulmayan bir şey var. Aslında bilinen ama konuşulmayan o somut gelişme şuydu. Genelkurmay ve kuvvet komutanlıkları Sadat'ın görüşleri doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmadan sadece 5 gün önce önemli bir kabine değişikliği oldu. 10 Temmuz 2018'de Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı'na getirildi. Bundan 5 gün sonra da TSK'nın yönetimini değiştiren Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. Dolayısıyla Sadat'ın da inkar etmediği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şekillendirilmesinin en önemli yapısal değişikliğinin sonucunda bütün silahların patronu Hulusi Akar olmuştu. Emekli albay Alican Türk'e göre TSK'nın şekillendirilmesi sürecindeki bu köklü değişiklik Adnan Tanrıverdi'nin Cumhurbaşkanı başdanışmanı olmasından bağımsız değerlendirilemezdi. Türk o sürece ilişkin şunları söylüyor.
Bakın işte bunu Tanrıverdi kendisi medyada ifade etti ya da sosyal medyada buna ilişkin videolar yayınlanıyor. Diyor ki silah kuvvetlerinin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili taleplerimizin aşağı yukarı tamamı 15 Temmuz'dan sonra gerçekleşmiştir diyor. Ha şimdi bakın şey de söyleyeyim şunu. Tanrıverdi 15 Temmuz'dan bir ay kadar sonra yani 17 Ağustos 2016'da Cumhurbaşkanlığına danışman oluyor. Cumhurbaşkanı danışmanı oluyor. Ve 2020'ye kadar aşağı yukarı 4 yıl boyunca bu görevi bu Mehdi meselesi nedeniyle istifa etmek zorunda kalıncaya kadar bu görevi sürdürüyor. Ve işte o süreçte diyor ki taleplerimizin, tespitlerimizin tamamına yakını gerçekleştirdik. Harp okulları ve askeri okulların tamamı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmalı dedik, bağlandı. Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri'ne bağlansın dedik, bağlandı. Yüksek Askeri Şura'nın yapısı değişsin dedik, değişti.
Bu Hulusi Akar detayını da verdikten sonra belki de bu podcast'in en önemli sorusuna geldik. Biz Sadat'ı neden bugün konuşuyoruz? Verdikleri eğitimin Türkiye'yi 1990'lara döndürebileceği endişemizden mi? Sadece bu değil. Çünkü Sadat ben gayri nizami harp eğitim veriyorum diyeli çok oldu. Eğer bu endişeye bağlı konuşuyor olsaydık şimdiye çoktan konumuz olması gerekirdi. ASSAM'ın düzenlediği İslam Birliği Kongresi'nde İslam Ülkeleri Konfederasyonu Anayasası taslağını hazırlayıp bu taslakta devletin adı ve şekli şudur. Devletin adı Afrika'dır, başkenti İstanbul'dur, resmi dili Arapçadır dediği için mi konuşuyoruz? Hayır, çünkü bu iddia 3 yıl önceki toplantıda gündeme geldi. 3 yıldır konuşuyor olmamız gerekirdi. Biz Sadat'ı bugün Ukrayna'nın silah satın almak için devlet yerine Sadat ile temasa geçmesinden dolayı mı konuşuyoruz? Hayır. Peki, suç örgütü lideri Sedat Peker faili meçhul cinayet veya kaos ortamı yaratabilirler dediği için mi konuşuyoruz? Belki. Ama bu sözlerin üzerinden de çok zaman geçti. Bizim Sadat'ı bugün konuşuyor olmamızın asıl nedeni seçimlerin yaklaşmış olması. Hafızalarımızda 2015 Haziran ve Kasım seçimleri arasında yaşanan patlamaların taze olması. Seçimin tıpkı Kasım 2015 seçimleri gibi normal bir atmosferde yapılmayacak olması endişesi nedeniyle Sadat'ı bugün konuşuyoruz. O zaman soru şu. Bu kaos ortamını Sadat yaratacaksa, Sadat neden kartlarını açık oynuyor? Örneğin neden ASSAM açıkça olmasa da benim hedefim bir İslam devleti kurmaktır diyor. İşte bu aşamada biz Sadat'la oyalanırken o korktuğumuz başka bir yapı mı perdeleniyor? Sadat bir paravan mı? başka bir oluşum kamufle mi ediliyor olabilir? Bu soruyu Ali Türk'e, neden şu anda bir seçim dönemi kaosu korkumuz var? Biz Sadat'ı konuşurken başka bir yapı perdeleniyor olabilir mi? Sizce Sadat bir paravan olabilir mi diye soruyoruz. Türk 12 Eylül öncesinden alarak yanıtlamaya başlıyor. Dinleyelim.
Bizim ülkemiz 12 Eylül öncesinden itibaren yaşadığı bir takım sıkıntılar var. Bunlar artık paranoya şeklinde değil. Öncelikle Ahmet Davutoğlu'nun bir açıklaması vardı o 2015'teki iki seçim arasında. İşte bildiklerimizi eğer söylersek ya da işte bizim bildiklerimiz falan, ya böyle bir imalı konuşmaları geçti. Evet, neler biliyorsa birincisi onları açıklamalı. İkincisi, Türk toplumu daha önce çeşitli travmalar yaşadı 12 Eylül öncesinde. Bakın, gençlik o dönemde ülkücüler, devrimciler, akıncılar olmak üzere bölünmüştü. Ve yine 12 Eylül öncesinde bu grupların silahlı eğitim kampları ortaya çıkmıştı. 12 Eylül'den yaklaşık arasında 12 Eylül'den 10 yıl kadar sonra bir takım radikal İslamcı grupların silahlanma çabası, bu 28 Şubat döneminde Milli Güvenlik Kurulu'nda öncelikle dikkat çekilen konulardan bir tanesi. Dediğim gibi ki dışarıda eğitilip ülkemize giren kişilerin silahlı grupların silahlanma çabaları. Şimdi Afrika diye bir devlet kuruluşu öngörülüyor ve bir şeriat devleti kurma resmen alenen ifade ediyorlar. Şimdi bakın, baktığımız zaman silah sergileri ve fuarları, orada kullanılan silahları tanıtırken insanların kullandığı bir takım üsluplar, imalar, 15 Temmuz'dan hemen sonra çıkan özel halk harekatı adıyla bir takım gruplar ve bunların görüntüleri. Bakın, Cübbeli Ahmet, Cübbeli namlı bu tarikat şefi ne demişti? 2000'e yakın Selefi Derneği'nin silahlandığı yönündeki açıklamalar, bunları yani Sadat'tan ayrı diye düşünüyorum şimdi. Sadece bir takım kulağımıza gelen yani medyaya düşen şeylerden. Mesela bir gazeteci Fatih Tezcan ne demişti hatırlayalım? Bir daha sokağa çıkarsak kimleri nereden toplayacağımıza ilişkin listelerden, zulalardan, yaşanacaklardan haberiniz var mı sizin? Bir öyle bir tüler ürperten cümle kurmuştu. Bir sürek avı başlar ki diyor, bir intikam faslı başlar ki durduramazsınız bu ülkenin gençliğini. Yani bundan büyük tehdit olur mu? Yine bir başka şahıs, yine de Sevda Noyan mesela, onun işte 15 Temmuz kursağımızda kaldı, yapamadık istediklerimizi, boş bulunduk, yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın, bizim aile şöyle 50 kişiyi götürür, biz bu konuda çok donanımlıyız, maddi ve manevi olarak liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz. Bu ülkede onu söyleyeyim, ayaklarını denk altınlar, bizim hala sitede böyle 3-5 var, benim listem hazır şeklindeki açıklamalar. Bakın, bunlar son 5-6 yıl içerisinde gelişen sözler. 28 Şubat sürecinde o dönemde Refah Partisi bir milletvekili olan bir şahsın yaptığı açıklama, diyor ki Refah Partisi'nin kapatılmasında kullanılan donelerden bir tanesi olmuştur. Diyor ki, kim iktidar Müslümanın eline geçmeden cemaati silaha teşvik ediyorsa o ya cahildir ya başkaları tarafından görevlendirilen bir haindir. Çünkü hiçbir peygamber devleti ele geçirmeden harbe müsaade vermemiştir. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Demek ki mevcut sistemi değiştirip yerine din temelli, bir İslam hukuku temelli bir devlet kurmayı düşünen adamlar, Türk devleti ele geçirdiğimiz zaman o zaman silah kullanacağız ima eden bir açıklama bunlar. Demek istediğim şu: Sadat bir paravan mıdır? Ama şunu değil midir? Bunu bilmiyorum ama Türk toplumunun, herkesin bu cumhuriyet içerisinde yaşayan, cumhuriyete, demokrasiye, laikliğe, cumhuriyetin temel değerlerine inanan herkesin şu konuda duyarlı olması isterim. Evet, mevcut cumhuriyet rejimini yıkmaya çalışanlar var.
ve bunlar çeşitli provokatif eylemlerle ülkeyi kan gölüne dönüştürebilirler. Bunun altyapısı ile ilgili bir takım çalışmalar yapıldığı kanısındayım. Nitekim işte siyasiler de dediğim gibi bu kamplar oluşturuluyor ediliyor diye bu türden görüşler beyan ediyorlar.
Evet, dilimiz döndüğünce Sadat'ı ve ötesini anlatmaya çalıştık. Bir başka podcast'te görüşmek dileğiyle.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.